da. Oysa adımız ve umurumuz için.
Hayatın Sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, işte Hayatın Sesleri başladı. Yine beğeneceğinizi umduğumuz bir programla sizlerle birlikteyiz. Program yapımcılarınız Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya. Kumanda masasında Özkan Özdenkoş ve spikeriniz ben Nilgün Toruk. 15.55'e dek yine sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. Hem yarışmamıza katılabilmeniz için birazdan telefonlarımızı vereceğim, adreslerimizi vereceğim. Hem de programımızla ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi hatta önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Haftamızın teması aşk biliyorsunuz. Aşk siz sevgili dinleyicilerimiz için neler ifade ediyor? Benim için aşk diye başlayan cümlelerinizi bekliyoruz. Gerek telefonla gerekse sosyal paylaşım sitelerinden bizlere ulaşabilir, yarışmamıza katılabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Telefon numaralarımız 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, telefonlarımız çalmaya başladı bile. Gösterdiğiniz ilgiye, programımıza gösterdiğiniz ilgiye, sevgiye şimdiden teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Elektronik posta yoluyla da ulaşabilirsiniz bizlere. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri diye aradığınızda hemen ulaşabileceksiniz bizlere. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bekliyoruz benim için aşk diye başlayan cümlelerinizi. Ve şimdi Hayatın Sesleri'nin ilk müziği geliyor.
Sokak sokak geceler, avunmaz hiç yüreğim. Gezerim içim sızlar, yabancıyım bilmem. Belki bir serseriyim ben. Yok yok dilenciyim, dilenci. Aşk deyip dilenenlerden. Vuruldu gönlüm bir hoş. Ne olur sevgiyle koş. Uzanan elim bomboş. Dilenciyim sevgin için. Dilenciyim gülmen için. Dilenciyim iki göz için. Dilenciyim senin için. Yollar bitmez tükenmez geceler. İçsem mi içmesem mi deyip boşalır kadehler. Benim dilencilik boş. Ötekisi ah ne de hoş. Hiç olmazsa parası çok, üstelik vergisi de yok. Vuruldu gönlüm bir hoş. Ne olur sevgiyle koş. Uzanan elim bomboş. Dilenciyim sevgin için. Dilenciyim gülmen için. Dilenciyim iki göz için. Dilenciyim senin için. Hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey h
Sevgili dinleyicilerimiz, sizler Atilla Atasoy'u dinlerken biz de ilk konuğumuzu stüdyomuza aldık. Fotoğraf sanatçısı, bilim ve teknoloji yazarı Sayın Serpil Yıldız bizimle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bugün fotoğrafın hikayesini dinleyelim istedik sizden. Çünkü insanoğlu binlerce yıldan beri çevresinde gördüklerini hep resmetmeye çalışmış. Daha sonra bunları görüntülemek, gelecek kuşaklara aktarmak istemiş. Ve böyle bir gereksinim doğmuş. Ancak günümüzde tabii fotoğraf ve fotoğrafçılık büyük bir hızla değişiyor, değişmekte ama. Biz o geleneksel fotoğraftan, fotoğrafçılıktan başlayalım istiyoruz. Nasıl ortaya çıkmış acaba?
Evet, aslında fotoğrafın ortaya çıkışı fizikli kimyanın uzun yıllar sonra buluşmasıyla gerçekleşiyor. Çünkü işin fizik tarafının M.Ö. 5. yüzyıla kadar uzandığı biliniyor. İşte bir iğne deliğinden geçen ışık bir o noktadan geçtiğinde bir saçılmaya uğramazsa oradan ne olduğu gibi yansıyor. Ve orada bir ışık izi bırakıyor. İnsanlar da bunun farkındalar. Ta ki şeye gelinceye kadar, işte 1500'lü yıllara gelinceye kadar, bu Rönesans'la birlikte ortaya çıkan bir cihaz var. Kamera obscura adını verdiğimiz, Türkçe karşılığı karanlık oda anlamına geliyor. Hı hı. Ya da karanlık kutu. Tabii o dönemlerde bazen oda büyüklüğünde ama sonra küçülüyor ve ressamların kullanabileceği bir güzel kutu haline geliyor. Ve aslında pek çok kişi bilmiyor ama bugün adı tarihe yazılmış pek çok ünlü ressamın resimlerini doğadan kopya etmekte kullandığı bir araç. Kamera obscura, evet. Ya da karanlık kutu. Başlangıçta ressamlar bunu ayakta yapıyorlar. Bir gün yoruluyorlar. Sonra bir akıllı fizikçi çıkıyor ve araya bir ayna koyuyor. O ayna sayesinde oturarak görüntülerini, işte eskizlerini oluşturuyorlar. Evet. Sonra da işte onu resimlere dönüştürüyorlar. Hatta ben birkaç yıl önce Viyana'ya gittiğimde çok şaşırmıştım. Çünkü Gustav Klimt benim çok sevdiğim bir ressamdır ve çok hakikaten resim dünyasında çok önemli bir yeri vardır. Bazı resimlerini fotoğrafçı kardeşi Ernst Klimt'ten onun üzerine çalışarak elde ettiğini orada keşfetmek benim için çok şaşırtıcı olmuştu. Tabii fotoğrafın nasıl doğuşu, yani fizikle kimyanın buluşması, kimyasal çalışmalar yine işte bu 1500'lü yıllardan sonra ortaya çıkıyor. Sonra biri fark ediyor ki gümüş bileşikleri bir şekilde ışığı içinde hapsediyor. Sonra onu bir kağıt yüzeye emisyon olarak oluşturuyorlar. İlk fotoğraf Fransız Nicéphore tarafından kimi kaynaklara göre 1826, kimi kaynaklara göre de 1830 diye
ne
geçiyor.
Fotoğraflanmış?
Paris'te bir çatı. Daha doğrusu Nicéphore kendi çatısından gördüğü yeri fotoğraflıyor. 8 saat pozluyor bu görüntüyü elde etmek için. Ve işin sonunda da ne yazık ki ortada bir görüntü kalmıyor. Çünkü onu sabitleyecek mekanizmayı bir türlü kuramıyor.
Evet.
Onu hemen arkasından Talbot, İngiliz Talbot izliyor. Sonra yine Fransız Daguerre çıkıyor. İşte Daguerre'ler doğuyor. Talbot'un çalışmalarıyla negatifler ortaya çıkıyor. Sonra işte ıslak kolodyon dedikleri yöntemi Talbot ortaya çıkartıyor. Arkasından
o daha mı farklı bir yöntem?
Ya aslında bunların hepsi, bu sözünü ettiğim şeylerin hepsi bir yüzeye görüntüyü sabitlemenin yollarını bulmaya çalışma. Arkasından cam negatifler çıkıyor. Sonra işte derken günümüze gelen
geleneksel fotoğrafçılık çıkıyor.
Ettiğiniz, evet, işte negatif filmler bulunuyor. Hı-hı. Arkasından işte reversal dediğimiz filmler, biz onları diapozitif ya da slide diyoruz. Yani, hı hı, görüntü yüzeyine doğru görünen biçimde kaydeden filmler çıkıyor. Sonra da biliyorsunuz işte renkli negatif ve şimdi sayısal yüzeyler.
Evet. Tabii savaşlar, doğa olayları, tabii, bunlar hep tarihe tanıklık etmiş fotoğraflar çekilmiş.
Bu fotoğrafın kendi hikayesi. Hı hı. Ama fotoğrafın bize kattığı ya da hani fotoğraf olmasaydı hayatımızda neler olmazdı sorusuna ben
cevap
dikkat
verelim,
çekmek,
evet,
istiyorum. Hı-hı. Ya da hani onu daha önemli buluyorum. Şimdi bütün dünya sanayi devrimini ya da işte klasikleşmiş adıyla endüstri devrimini hep çok pohpohlar. Bana göre bu devrimin en önemli ürünü fotoğraf makinesinin ortaya çıkışı. Çünkü gerçekten birçok devrime öncülük etmiş bir özelliğe sahip. Şimdi bak, yavaş yavaş gidelim üzerinden. Neler yapmış fotoğraf? Fotoğraf çıkıyor. Ondan sonra fotoğrafın doğuşundan kısa bir süre sonra, yine 1800'lü yılların ortalarına doğru, Edward Muybridge diye bir adam çıkıyor. Ben bu görüntüleri hızlı çevirirsem ne olur acaba diyor.
Sinema.
Evet. İşte fotoğrafın en önemli devrimlerinden bir tanesi. Evet. Sinema ve gerçekten müthiş bir sanat dili. Aynı zamanda müthiş bir öykü dili. Onun dışında hani günlük hayatı aktarmaya aracılık eden, yani hı hı, televizyona giden kapıyı aralıyor sinema.
Evet, tabii sonrasında teknik gelişmeler göstermiş tabii. Sinemadan önce estetik arayışlar başlamış değil mi?
Şimdi bu devrimlerden bir tanesi bu. Bir başka etkilediği çok önemli alan resim sanatı. Şimdi fotoğraf çıkıyor ve ressamların o güne kadar yapmaya çalıştığı gerçekçilik akımının en kalitesini bir anda ortaya koyuyor. Ve ressamlar tabii, hı hı, çok büyük bir şeye, boşluğa düşüyorlar. Ve aralarda büyük tartışmalar çıkıyor. Hatta öyle tartışmalar çıkıyor ki bugün bilinen bütün sanat akımları bu tartışmaların sonucunda ortaya çıkıyor. Yani aklınıza işte dadaizm, kübizm, fovizm, daha sayamadığım pek çok şey fotoğrafın gerçekçi ya da realist resmin, hı hı, ortadan kaldırmasıyla ortaya çıkıyor. Evet. Bir başka devrim bana göre bugün iletişim çağının en önemli unsuru habercilik, foto habercilik. Oradan tabii hani hem sinemayla hem günümüz televizyonculuğuyla birleştirilecek bir iletişim mekanizmasını kuruyor. Geçmişte de fotoğraflar bir şekilde basılıyor falan filan ama sonra onun için işte böyle ahşap oymacılar var. Siz fotoğrafı veriyorsunuz. Ahşap oymacılar uyuyor. Bunlar kağıda basıyorlar. Fotoğrafın devrimsel bir sürece dönüşmesinde tabii burada bir yan katkı var. O da half tone, yani baskı tekniğinin, 3 nokta baskı tekniğinin bulunması.
Evet.
Bir başka devrim de bu. Evet. Başkaları da var.
Var tabii. Şimdi anı yakalamak önemli tabii ama tarihe de not düşüyor bir yerde fotoğraflar.
Evet de. Fotoğrafın ortaya çıkmasıyla birlikte insanlık tabii birdenbire burjuvazinin elinde olan kendini edinme, kendini resmettirme merakını birdenbire böyle sırada insanların elde edebileceği bir şeye dönüştürüyor, mekanizmaya dönüştürüyor. Bu dönüştürme kendi içinde şöyle şeyleri de doğuruyor. İnsanlar yavaş yavaş gezmeye başlıyorlar. Bir başka yere gidip oradan fotoğraflar çekip onu aktarmaya başlıyorlar. Turizmi devrimcisidir fotoğraf. Bu gezme kültürünü oluşturan şey başlangıçta fotoğrafçıların
ortaya
çıkmasıyla. Peki
sanat olmaya ne zaman başladı?
Valla fotoğrafın sanat olma vesilesi çok ciddi tartışılan bir şey. Benim elimde bir katalog var, muhtemelen çok daha eski. Yani işte Diane Arbus'larla siz söyleyin adını, çok ünlüdür. Henri Cartier-Bresson,
evet,
ya da işte Robert Capa. Şimdi her sanat ortamı aslında bir süre sonra kendi tüketim ortamında doğurmaya başlıyor. Fotoğrafın sanat olmasına giden yolda bence büyük rolü Kant ekolü, yani Almanlar, hı hı, bir miktar belirliyorlar. Bir miktar da dadaizmin itirazcıları olan, sonradan itirazlarını biraz da fotoğrafla dalga geçmek üzere kullanan Moholy Nagy ya da Man Ray gibi isimler ilk öncüleri sayılıyor. Orada çekilen fotoğrafların da tabii zaman içerisinde tüketimle değerlendirilmesi, sanat fotoğrafı da ortaya çıkmış oluyor.
Evet. Şimdi estetik arayışlar başladı dedik, renkler girmeye başladı dedik ama o siyah beyazın dili bambaşkadır değil mi? Çok
kesinlikle
farklı anlatır
doğru
her şeyi.
Zaten günümüzde insanların fotoğraflarını bütün çekim süreci de dahil, artık her şey renkli olmasına rağmen siyah beyaz sunmaya çalışmalarının altında yatan neden şey o. Çok gerçekçi görünmesine rağmen siz hayatta siyah beyaz bir şey görüyor musunuz, boya değilse? Her şeyi renkli görüyorsunuz. Fotoğraf size aslında çok o siyah beyazıyla müthiş bir soyut sunum yapıyor. O soyut sunum içerisinde siz kendi dünyanızda onu canlandırıp bir yerlere oturtuyorsunuz. Fotoğrafın bir başka özelliği belgesel fotoğraf denilen kavram. Fotojurnalizmi çıkartıyor, savaş fotoğrafçılığı kavramını çıkartıyor. Arkasından işte bu foto haberciliği buradan ayırdıktan sonra zaman içerisinde...
Tüm bunların sonucunda sergiler oluşuyor.
Evet de belgesel çalışmalar çıkıyor. Fotoğraf bir taraftan hani insanların günlük hayatlarını yansıtmaya çalışırken bir taraftan işte açlıkla ya da sorunlarla mücadele eden toplumların hikayelerini, öykülerini anlatıp onlara dikkat çekiyor. Çok önemli bir şey daha yapıyor fotoğraf. Gelişen teknolojiye koşut olarak bugünkü bilimin gelişmesinde müthiş bir rol oynuyor bana sorarsanız. Daha da önemlisi uzayı anlamamızdaki tek önemli araç.
Diyorsunuz, evet. Şimdi gelelim günümüze. Günümüzde çok değişti çünkü artık dijital fotoğraflar çekiliyor.
Aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Ya bana sorarsanız değişen hiçbir şey yok. Burada değişen tek şey yüzey. Daha önce böyle elimizde tuttuğumuz bir analog yüzey vardı. Çok soyut bir şeydi. Onu işte kimyasallarla işleyip ortaya çıkarıyordunuz görüntüyü. Şimdi yine karanlık kutumuz var. Bu sayısal yüzeyi çıktı. Onun yerine bir tane dijital yüzeye geldi. Dijital yüzeye düşen ışık ışınları orada bir şey elektronik kayıt tutuyor. O kayıt bir takım yazılımlarla size görüntüye dönüşmüş olarak geliyor. Fotoğrafın nesne olması ister negatif olsun ister şey olsun hani dijital olsun siz bir kağıda basıp önünüze koymadığınız sürece hani benim açımdan o çok da fotoğraf değil, sanal bir görüntüye bakıyorsunuz.
Evet, şimdi uzun zamandır fotoğraf çekiyorsunuz.
Evet.
Sıra dışı. Hayalinizdeki fotoğraf karesini yakalayabildiniz mi diye sorsam?
Hayır, çünkü hayalleriniz her defasında yenileniyor. Ben de şöyle oluyor, bir işi peşinde koştuğum bir işi yaptıktan sonra o artık yapılmış ve bitmiş oluyor. Bir de biliyorsunuz sanatta bir şey vardır, en iyisi henüz yapılmamıştır diye.
Evet.
Yeni hayallerle besleniyorsunuz ama şöyle oluyor, eğer iyi bir iş çıkartmışsanız ortaya işiniz çok daha zorlaşıyor ve daha araştırmacı olmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi sanatın hani günlük fotoğraftan ayrılmasını sağlayan bir şey var. O da şu işte her gün milyonlarca görüntü, belki milyarlarca görüntü bugün etrafımızda dolaşıyor. Müthiş bir görsel, ne diyeyim, bombardıman var. Bazıları buna kirlilik diyor ama ben katılmıyorum. Çünkü nasıl yazı dilini insanlar zamanla çözdülerse bu biçimde görsel konuşmayı da çözecekler diye düşünüyorum. Ama bir sanatçının yapması gereken şey nedir? Gördüğünü fotoğraflamak yerine gördüğünden kendini nasıl anlatırı bulmaktır.
Evet.
Yani fotoğrafı çekerken kendinize şunu soracaksınız. Ne çekiyorum? Neden çekiyorum? Ne söyleyeceğim? Bu da sizin işte hani söylemek istediğiniz, aktarmak istediğiniz mesajı görüntü karesine hangi lekeleri kullanarak, o lekelerden nasıl bir dağılım aktararak ya da fotoğrafın dili denilen şey işte bu nedir? Işık, hareket ve alan derinliği dediğimiz biraz teknik meseleler oluyor ama bulanıklık ölçüsünü veren bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Bu dili nasıl kullandığınızla ilgili. Bunu yaptığınızda da iyi bir teknikle sonuçta fotoğrafı astığınızda sizin söylediğinizin izleyen tarafından tüketilmesi, anlaşılması ve tüketilmesi. İşte o zaman örneğin bir fotoğraf astınız. Astığınız fotoğraftaki mesajı işte bir kişi değil de 150 kişi anlıyorsa siz sanatçı olmayan da küçük bir adım atmış oluyorsunuz.
Evet. Bizim çalışmalarımız hep amatör zaten. Çünkü ben sizi şu anda çekmeye kalksam en güzel halinizi yakalamaya çalışırım ama siz benim o her türlü halimi bambaşka bir sanata dönüştürebilirsiniz.
Aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. O da şu, ya fotoğraf insanları estetize etmek için yapılan bir şey değil.
Hı hı.
Fotoğraf gerçekten eğer bir sanatçının karşısında duruyorsanız sanatçı sizi nasıl görmek istiyorsa, sizin hakkınızda ne söylemek istiyorsa onu söyleyebilecek bir yeteneğe ve beceriye sahip. Ama genellikle makine karşısında ya da işte hani poz vererek fotoğrafçıya misyon yükleyen insanların genellikle bir derdi vardır. Ve bugünümüzde artık çok da somut bir şekilde gösterilebilir hale geldiği için dijital ekranlarda nasıl çıktım, güzel miyim, Evet. Aa hiç beğenmedim. Şuram böyle değil benim. Halbuki fotoğraf işte hani bir gerçekliği alıyor ve bir başka yüzeye aktarıyor. Olan evet. biten bu.
Evet. Aslında onun da sanki branşlaşması mı gerekir ya da branşlaşmış mıdır? Düğün evet fotoğrafçılığı de. Vardır değil mi? Mimari fotoğrafçılık.
Elbette. Yani hani fotoğrafın pek çok alanı var işte. Hani bir bilimsel alandan hı-hı. tutun da. Ama sanat fotoğrafı içinde şöyle şeyler söylemek mümkün. Aslında çektiğiniz her fotoğraf sizin çekenin özelliklerine bağlı olarak bir sanat ürünü olabilir. Ben aslında normal koşullarda kendimi fotoğraf sanatçısı demiyorum. Çünkü ben fotoğrafçıyım. Benim sanatçılığımı takdir edecek kişi ben değilim. Yani ben kendi kendimi sanatçı ilan edemem. Hı hı. Ürünlerimi ortaya koyarım. O koyduğum ürünler çerçevesinde toplumun tüketimiyle ya da o tüketim mekanizmaları diğer sanat dallarında nasıl işliyorsa burada da öyle. Onlar beni hani aa bu da işte sanat yapmış diye nitelendirirse sanatçı olunuyor. Yani hani kimsenin kendi kendine birkaç kare fotoğraf çektikten sonra sanatçı ilan etmesi büyük sanatçılarımıza, ustalarımıza haksızlık oluyor diye düşünüyorum.
Evet, peki bizi dinleyen şu anda pek çok dinleyicimiz var. Belki fotoğrafa ilgi duymuş, onunla ilgili yatıp kalkan bize de mesaj gönderen dört gözle dinleyeceğim, bekliyorum programı, radyoya yaslanacağım diye bize mesaj gönderen dinleyicilerimiz var şu anda. Onlara neler söylemek istersiniz acaba?
Aslında
nereden başlanılmalı? Örneğin bir Ankara ya da İstanbul fotoğraflanmak isteniyorsa nereden başlanır?
Bence ilk başlanılacak yer fotoğrafın bütün teknik sorunlarının aşılmış olması gerekiyor. Siz bir metin yazmaya kalktığınızda eğer yeterince iyi Türkçe bilmiyorsanız o metni yazamazsınız. Fotoğraf da öyle bir şey. Siz onun hem mekanik hem fiziksel hem ışıkla ilgili bir takım özelliklerini bilip onu bir dile dönüştüremiyorsanız istediğiniz biçimde kullanamazsınız. Yani bir edebiyatçı olmak var. Bir de hani ilkokulda işte öğretmeninize kompozisyon yazmak var. İkisi arasındaki fark gibi düşünün. Kendinizi teknik olarak geliştirip dile çok hakim olmak zorundasınız. Dile hakim olduktan sonra da birikimlerinizle kendinize hep şunu sormalısınız. Her kareye basmadan önce. Ben neden fotoğraf çekiyorum? Ne söyleyeceğim? Bu sorunun yanıtını verirlerse, vermeyi başarırlarsa
ama elbette yol alacaklardır. Ama o anlık değil midir? O soruyu
hayır, fotoğraf çekmek anlık bir şey değildir.
Evet. Yani biz fotoğraf... hep anı yakalamak hayır, isteriz
hayır.
ya.
Hayır, deklanşöre basmak benim anladığım anlamda fotoğraf çekmek
işte aradaki
değildir.
Fark da o galiba. Evet, bizler anı yakalamaya çalışıyoruz. Sizler daha farklı bakıyorsunuz.
Bir mekanizma ile bir süreci birleştirmek gerekiyor. Evet. Benim fotoğraf anlayışım bu. Başkaları için değişebilir ama.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben
bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz için sağ olun, var olun. Yine birlikte olmak dileğiyle.
Umarım.
Sevgili dinleyicilerimiz, fotoğraf sanatçısı, bilim ve teknoloji yazarı Sayın Serpil Yıldız da konuğumuz. Kendisine teşekkür ederken yine müzik diyoruz hayatın seslerinde.
Bir demet sundum rüzgara, beni yanıp götür ama deniz gözlerinden başka hiçbir yerde bırakma. Görsem onu, duysam biraz, ellerine dokunsam, gözlerinden bana akan deniz olsam, ışık görsem onu, duysam biraz, ellerine dokunsam, gözlerinden bana akan deniz olsam, ışık olsam. (Gülüyor) şey sorma, beni buralarda bırakma. Getir sevdalıma bir demet sundum rüzgara, sakın başka bir şey sorma, beni buralarda bırakma. Getir sevdalıma. Görsem onu, duysam biraz, ellerine dokunsam, gözlerinden bana akan deniz olsam, ışık olsam. Görsem onu, duysam biraz, ellerine dokunsam, gözlerinden bana akan deniz olsam, ışık olsam.
...15.30'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Ve şimdi Almanya'ya uzanıyoruz. Almanya Toplum Gazetesi yazarı Sayın Mehmet Can Bolat var hattımızda. Merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhabalar, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, Almanya'da Kasım ayında başlayan bir karnaval vardı. Mainz, Frankfurt gibi büyük kentlerin de bulunduğu birçok kentte düzenlenen bu karnavalla ilgili bilgiler almak istedik biz. Şimdi karnaval kültürü biz Türklere biraz uzak. İsterseniz önce bu kültürden başlayalım, sonra karnavalla ilgili düzenlenen faaliyetlerden.
Şimdi karnaval kültürü, haklısınız, İslam alemine ve Türk toplumuna oldukça yabancı bir kavram. Ama o kadar da yabancı değil. Bir şekilde şenlik ve şamata anlamında karnaval havası şeklinde ifadeler zaman zaman Türkçemize yerleşmiş diye anımsıyorum ben şahsen. Batıdaki karnaval kültürü hiç kuşkusuz sadece Almanya'ya özgü bir olay değil. Daha önce Avrupa coğrafyasında zalimlerin, hükümranların, dediğim dedük diye cinsten yöneticilerin halka yaptığı zulümlerin artması üzerine halkın kendi içinden doğurduğu bir hareket, bir heyecan ve bir siyasi akım olarak biliniyor karnaval. Öyle sandığımız gibi şenlik, şamata, eğlence değil, tamamen siyasi boyutları olan bir kültürdür bu. Gerçi günümüzde siyasi kültürün de ağırlık bastığı etkinlikler oluyor. Ancak değişen kuşaklarla birlikte bir eğlence kültürü haline dönüştüğünü de söyleyebiliriz. Nasıl bir siyasi bir kim veya kültür diye belki bizi dinleyenler merak ediyor olabilir. O dönemlerde halkı baskı altında tutan ve hep kendi istediklerini topluma dayatmaya çalışan zalim hükümdarlar, ki günümüzde bunların örnekleri çok yakın kendi coğrafyamızda da bulunuyor bütün bu insanlar. Bunların baskılarına karşı boyun eğmek istemeyen insanların direnişlerinin bir sembolü olarak da algılayabiliriz. Bunlar kendilerini farklı kılıklara büründürerek, farklı söylemler ve dolaylı ifadelerle halka zulmeden, zalimleri hicveden görüşler, pandomimler, tiyatral gösteriler yapan kurumlardı. Elbette bunlar cezasız kalmıyordu ama bunlar o dönemlerde 400 yıl önce medeni cesareti güçlü olan insanlardı, inançlılardı ve zalimin zulmüne boyun eğmek istemedikleri için de tehlikeyi, ceza almayı, hatta ölümü bile göze alabiliyordu. Fakat daha sonra bu kültür zalimlerin de gördüğü kadarıyla artık önlenemeyecek bir boyuta gelmiş ki yılın belli dönemlerinde hiç olmasa bizleri hicvedin, eleştirin, bize yön verin, yanlışlarımızı gösterin diye yeni bir aşamaya da girmiş ve zaman içerisinde günümüze kadar uzanan süreçte her zaman Kasım'ın 11'inde saat 11'de başlayan, 11. ayın 11. gününde ve 11. saatte başlayan etkinlikler Şubat ayının şu günlerine kadar, yani önümüzdeki 15 Şubat'a kadar devam eden bir eğlence, toplumsal boşalım kültürüne, geleneğine dönüşmüş vaziyette. Bu sadece dediğim gibi Almanya'da değil, Batı dünyasında, dünyanın değişik coğrafyalarında, Amerika'da, Latin Amerika'da, başka coğrafyalarda kutlanan bir etkinlik diyebilirim.
Evet, peki faaliyetler kapsamında neler var?
Şimdi bu yıl tabii şu günler özellikle ve özellikle de cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri Almanya'nın önemli metropolleri kadar köy ve kasabalara dahi bütün Avrupa ülkelerinde hemen her yerel yönetim, her kitle örgütü, oluşumlar, sendikalar dahi, siyasi partiler dahi bu kültüre büyük önem veriyor. O güne özgü etkinliklerde ya açık alanlarda, meydanlarda oluyor veya şehrin bir genel merkezini, kalbini kapsayan yürüyüşler halinde oluyor veya kapalı salon toplantıları halinde oluyor. Özellikle son günlerde havaların çok soğuk, aşırı soğuk olmasına rağmen dışarıda, meydanlarda gönüllerinden geldiğince bağırmayı tercih ettikleri için ve yöneticileri eleştirmek için kılıktan kılığa girerek sokaklarda gösteriyi tercih haline geldi diyebilirim. İşte bunlar dediğim gibi cuma, cumartesi ve özellikle pazar günü büyük etkinlikler var ve bu yıl tesadüfen merkezi etkinlikte Frankfurt kentinde yapılacak. Ne ilginçtir ki 14 yıl önce Toplum Gazetesi olarak öncülük ettiğimiz ve ilk defa Türkleri Almanya'da karnavala bir Türk Anadolu kültürüyle sokmayı başarmıştık. O dönemler Alman televizyonda naklen yayınlarken Frankfurt'tan Türkiye'li dostlarımızın ilginç şovları, onlar da bir bütünleşmeye çaba sarf ediyor şeklinde ilginç ve tanıtım yorumlarda yapmıştı. Bu yıl benzerini yapacağız. Hatta 3 katı daha büyüklükte bir etkinlik olacak. Tiyatral gösterimiz var. Dünyada değişen düzene, baskılara karşı siyasi mesajlarımız var. Türkler kanalından Almanlara, Batılılara yönelik eleştirel yaklaşımlarımız olacak. Karagöz Hacivat gösterisi, Nasrettin Hoca, Aşık Maşuk gösterileri, halk dansları ekiplerimiz, sporcularımız, hatta Eskişehir'den Sayın Büyükelçinin katkısıyla gelen 5000 helva da burada kitlelere dağıtılacak. Duamız, temennimiz havanın güzel olması. Çünkü yüzü aşkın Frankfurt bölgesinden Türk aile de bu etkinliklere omuz verecek. Dediğim gibi gazetemizin başlattığı Türklerin de bu tür etkinliklere katılma kültürü sanıyorum bu yıl önemli bir Alman kamuoyunda, özellikle canlı yayında da dile geleceği için bir iz bırakacak kanısındayım.
Evet, şimdi ülkeye sınır olan İsviçre'de de kutlanıyor. Kim bilir, belki de böyle yayıla yayıla tüm dünyayı dolaşacaktır. Çok teşekkür ediyoruz size bugün için. Kolaylıklar diliyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle Sayın Mehmet Can Bolat.
Hoşçakalın. İyi günler.
Toplum Gazetesi yazarı Sayın Mehmet Can Bolat'tı telefon konuğumuz. Teşekkür ediyoruz ve müzik diyoruz.
Kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler.
Türkiye'de saatlerimiz 15.39'u gösteriyor ve Hayatın Sesleri'nde şimdiki konuğumuz psikiyatri uzmanı doçent doktor Sayın Levent Sütçügül bizimle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk Nilgün.
Evet, haftanın teması aşk. Haftanın başından beri aşkı konuşuyoruz. Bir de aşkın psikolojik hallerini konuşalım istedik. Şimdi tarih boyunca romanlara, filmlere, şiirlere konu olmuş ama bununla kalmamış, bilim insanları tarafından da incelenmeye başlamış. Platonik aşklar, patolojik aşklar, kara sevda, değil mi?
Evet.
Pek çok hali var, çeşidi evet. var ama önce bir aşkın tanımını sizden alarak başlayalım isterseniz. Sonra aşkın çeşitlerine geçeriz.
Evet, teşekkür ederim. Tabii aşk aslında yoğun bir sevgi hali. Hani başka bir insana çok yoğun şekilde yakın hissetmek, onu özlemek, önemsemek gibi duyguların bütünün hepsine aşk diyoruz aslında. İnsanlar yalnız yaşayamayan varlıklar ve toplumsallaşmaya ihtiyaçları var. Sosyal yaratıklarız. Yaşamımızı devam ettirebilmek için başkanın mutlaka ihtiyacımız var. Aşk da hani karmaşık duygulardan biri. Bir toplumsal içinde yaşadığımız. Tek bir kuram ya da modelle açıklamak mümkün değil. Aşık olma süreci hem genetik, hormonal ve psikolojik deneyimlerle oluşmakta. Tüm toplumlarda var. İlkel toplumlarda bile işte aşktan ölmek gibi cümleler olduğunu biliyoruz. Hani bu genetik olarak var, yapımızda var aşık olmak ama bu kültürel değerlerle ifade tarzı değişiyor. Kültürden kültüre tabii.
Peki ne oluyor aşık olunca beynimizde?
Bu araştırmalar çok eski değil aslında. 70'ler 80'lerden sonra başlayan araştırmalar var. Bazı psikiyatrik bozukluğa benzeyen durumlar oluyor diyebiliriz aslında. Çok hani net değil ama bazı maddelerde artış var. Dopamin denilen, işte noradrenalin denilen, serotonin denilen bazı maddelerde artış oluyor. Mesela dopamin aşık olan kişilere bakmışlar. Dopamin düzeyleri yüksek. Dopamin neyi sağlıyor? Haz almayı sağlıyor. O kişiye yönelmeyi sağlıyor. Noradrenalin denilen madde kişinin
kimyası dediğimiz, aşkın kimyası. Evet. Çünkü herkeste farklılık gösteriyor. Herkes aynı şekilde yaşamıyor herhalde aşkı, değil mi?
Ama biyolojik bazı kriterler var. Aynı şekilde yaşamıyorlar ama biyolojik olarak burada işte noradrenalin artıyor, yüzünüz kızarıyor, görünce gözleriniz büyüyor. Belki işte elleriniz terliyor, terlemeye başlıyor.
O zaman
başlıyor.
Karşımızdakinin anlaması lazım ama biz onu anlamasın diye de çok çaba sarf ederiz, değil mi?
Evet. Bunlar var. Bunun dışında mesela serotonin denilen maddenin düşüktüğünü düşünülmüş ama onda da mesela işte uyku dışında devamlı aklınıza gelmesi o maddeyle ilgili olduğu düşünülüyor. Bazı maddeler var, yine vazopresin denilen oksitosin maddeler. Bu gebelikte de artar annelerde. Bağlılığı arttırır veya tek eşliliği arttıran maddelerdir. Ama bu hani bu gözüken aslında biyokimyasal kriterler çok net değil tabii ki. Sebep mi sonuç mu bilmiyoruz. Yani benim hormonlarım arttı, aşık oldum demek mümkün değil. Yani kontrolümüzde olan şeyler. Ben kontrolden çıktım diye bir şey yok.
Yok. Peki şimdi nasıl ve nerede başlıyor aşk? Kalpte mi? Beyinde mi?
O tabii beyinde başladığını düşünüyoruz. Şöyle oluyor. Genellikle hani kim güzel geliyor aslında orada soru. Hani hangi tip daha güzel geliyor? Genel bir şöyle düşünce var. Aslında bizim psikososyal yapımızı ya da işte anne babamıza, ablamıza, abimize benzeyen tipler aslında hoşumuza gidiyor. Öncelikle bir çekim olması lazım. Yani bazı insanlar sizin hoşunuza gidiyor. Genellikle kendimize benzeyen tiplerin hoşuna gittiği düşünülüyor.
O zaman kimlere aşık oluruzun sorusunun aslında, cevabı burada.
Aslında yani biraz bize, kendi halimizden benzeyen insanlar. Belki işte o saç yapısı, belki işte o duruşu, ses tonu. Bunlar aslında sizin ilk bakışta bu işte güzel dediğimize çekici gelme aslında orada. Yani gözde başlıyor gibi aslında, görsellikte başlıyor.
Evet.
Ama şöyle bir düşünce var. Yani bu %50 bu kişi dolduruyor ama %50'sini biz transfer ediyoruz. Yani benim aşık olacak kadın, benim aşık olduğum kadın şöyle güzel olmalı, şöyle becerikli olmalı, şöyle başarılı olmalı deyip aslında olmayan özellikleri de karşı tarafı yüklüyoruz.
Evet.
Hani aşkın bitmesi orada o. Hani bir %50'si var gerçekten.
Beklentilerin
ama
karşılanamaması mı?
Beklentilerin karşılanamaması. Çünkü siz orada olmayan beklentileri, beklentiniz çok yüksek. Olmayan özellikleri orada görmeye başlıyorsunuz. Ve bu yüzden de birden bitme ihtimali oluyor.
Peki şimdi tabii pek çok aşk evlilikle sonuçlanabiliyor. Pek çoğu da işte sizin az önce bahsettiğiniz gibi bitebiliyor, hüsranla sonuçlanıyor. Peki aşk bittiğinde neler oluyor?
Aşk bittiğinde ne oluyor? Öncelikle o biyokimyan normal değerlere geldiği düşünülüyor. Ama şu, aşkın bitmesi gerekmiyor aslında. Bu aşk bitiyor.
Ama psikoloji yerinde değil galiba. Kimya yerine geliyor belki de.
Orada Hani aşk bitiyor ama sevgi kalıcı oluyor. Orada tabii şöyle bir beklenti olmaması lazım. Aşık oldum, her şey otomatik olacak. Yani aşk da sonuçta bir desteklenmeye, onarılmaya, beslenmeye ihtiyacı olan bir duygu. Ben aşık oldum, her şey yolunda gidecek. Aa, ne güzel, her hissettiğimi hissediyor. Ne düşünsem düşünüyor. Tamam, bir yere kadar ama bir onarıcı bir davranış olmadan, siz bir besleyici davranmazsanız ilişki tabii ki azalacak. Ama da önemli olan zaten aşkın o heyecan azalacak ama pek çok insan bunu becerebiliyor. Normal yoğun bir sevgiye, yine aşk kadar doyurucu bir sevgi haline gelebiliyor.
Bu hüsranla sonuçlanmadan sevgiye dönüşen halinden söz ediyoruz. Peki bir de hüsranla sonuçlanınca bunun ilacı var mı?
İlacı yok aslında. Şöyle durumlar var klinikte tecrübelerimizden. Daha öncesinden örneğin bir depresyonu oluyor kişinin ya da bir psikiyatrik bir durumu oluyor. Bir romantik bir ilişki yaşıyor. Bu romantik ilişki aslında geçmiş hastalığı kapatıyor ve kendini iyi hissettiriyor. Ama kişi burada hem o aşık olduğunu zannettiği duygularla hastalığını bir miktar örtüyor. Bu sefer ne hissediyor? Ben bu aşk biterse eski hastalık tekrar başlayacağını hissediyor. Bu sefer de bağımlı ilişkiye başlıyor. Aşk bitiyor ama o kişiyi bırakmamak için bu sefer hani uygun olmayan davranışlara dönmeye başlıyor.
Evet, bağımlı dediniz, oraya gelelim o zaman. Bağlılık mı? Bağımlılık mı? Tutku mu? Nedir? Bunun pek çok çeşidi var herhalde.
Şöyle şu açıklamadan belki, aşık olan kişi ne diyor? İşte ben de sana tam seni arayacaktım, işte ben de tam onu istemiştim diyor. Aslında aşık olan kişi kendisiyle karşı taraf arasındaki sınırların ortadan kalkıyor. Bunun benzeri nerede var? Bebekle anne yaşantısında var. Bebek de aslında ilk 1 yaşla 3 yaş arasında annesini kendi uzantısı zanneder. Yani sınırların olmadığını.
Ama işte bağlılık anne karnında başlamıyor mu zaten?
Evet.
Değil mi?
Evet.
Ondan sonrasında da hep anneye bağlı bir yaşam. Demek ki bu aşkı da devam edip gidiyor.
Aslında sağlıklısı orada bağlılık, bağımlılık da değil. Hani sağlıklı olan şöyle. Siz her şeyinizde kendiniz ayakta durursunuz. Yeterlisinizdir. Mesela evde oturuyorsunuzdur. Bir de diyelim işte güzel bir çay olsun dersiniz. Aslında hani aşkın sağlıklısı böyle. Siz kendi hayatınızı sürdürebiliyorsunuz. Zevklerinizi tanıyorsunuz. Bireysiniz. Ama o zaman çıktığı zaman aşk daha gerçek bir aşk gibi. Öbürü biraz bağımlı ilişki gibi.
Evet.
Patolojik.
Evet. Gelelim o bağımlı ilişkiye. Bağımlılığa götüren en önemli sebep nedir acaba?
Bağımlılığa götüren en önemli sebep aslında kişinin geçmiş yaşantısındaki o eksikleri. Yani sevilmeme eksiği, aile içinde belki sevilmemesi, yetersiz hissetmesi kendisini, belki bir işte başarısız olması. O eksikleri tamamlayan bir kişiyi bulduğu zaman veya bu kişinin o eksik duygularını tamamlayacağını düşündüğü zaman o zaman yapışıyor aslında. Bu aşk değil. Bağımlı ilişki.
Evet.
Bırakmamaya çalışıyor bu sefer de.
Evet, peki. Sevgiliye bağımlılık tedavi edilebilir bir hastalık mıdır? Çünkü bir hastalık sonuçta.
Tabii. İşte obsesif bozuk, kompulsif bozuktaki benzer biyokimya oluşuyor aslında. Bir tür takıntı haline geliyor hastalık tabii. Orada ama bağımlılık tabii tedavi edilebilir. Şöyle, bir kişiye bu ilişkinin nasıl bir ilişki olduğu gösterilebilir çift terapisiyle ya da eş terapisiyle. Yani burada nerede hata yaptı aslında, bunun bir aşk değil, korktuğu, gitmesinden korktuğu gösterilebilir. Veya daha önceki bu psikiyatrik durumu konuşulabilir. Yani bu aslında daha önceki psikiyatrik durumunu örten bir durum olduğu gösterilebilir. Yani bu anlamda belki bir psikoterapitik tedavi olabilir.
Evet, ama bağlılık mı, bağımlılık mı olduğunun ayrımına nasıl varılacak?
Eğer işlevselliğini çok bozuyorsa, yani bir bağımlılık haline gelmişse, bu sefer karşı tarafta başka davranışları gösteriyor. Bu beni zaten bırakmıyor diyor. Yani ya öfkeleniyor, uzak durmaya çalışıyor veya bunu kötüye kullanıyor. Bu nasıl olsa beni bırakmıyor. Değil, hani kötüye kullanma durumda var. Yani orada kriter işlevselliğinin bozuluyor olması kişinin.
Evet. Şimdi peki bağımlılık genelde az önceki konuştuklarınızdan çıkardığım kadarıyla erkeğe özgü bir durum diyebilir miyiz? Konuştuklarımız çerçevesinde.
Bağımlılık.
Yoksa kadınlarda da olabiliyor.
İkisinin olabilir tabii ki. Tabii ki. İkisi de yetersizliğini tamamladığını gördüğü bir kişiyle iyi geliyorsa bu sefer bağımlı hale gelecek. O yetersizliğini görmemek için devam ettirecek ilişkiyi her şekilde.
Evet.
O yüzden erkek ve kadın içinde benzer
durumlar.
Aslında yine işte kumar bağımlılığı, alkol bağımlılığından çok farklı bir şeydir. Bir şeylere ne iyi geliyor ve onu bırakmak istemiyor, iyilik halini.
O zaman patolojik
bir ilişki haline geliyor. Bağımlılık değil, bağımlılık oluyor.
O zaman da tedavi edilmesi gereken bir durum ortaya çıkıyor.
Bağımlılık da ortak bir saygı vardır. Herkesin kendi bir ayakta duruşu vardır. Hayattan
sevgi
beklentileri
vardır. Belki. Sevgi yakınlık vardır, yakınlık değil vardır. Mi?
Ya da kendi başına var etmiştir. İşte mesela ne diyor? Kocam beni mutlu edemiyor diyor. Hani peki siz hani hayattan neden mutlu olduğunuzun farkında mısınız, biliyor musunuz? Hani tanımınız var mı gibi.
Evet. Şimdi hafta başından beri konuşurken ki konularımızdan biri de buydu. Aşkta hep doğru insan ararız ama biz doğru insan mıyız diye de hiç sormayız, değil mi?
Ben şöyle diyorum, hani espri yer var herhalde. Şöyle hani hiçbir kadın, hani kadın ya da erkek için diyeyim. Hani kayınvalideniz, ben senin için doğurdum, yetiştirdim. Senin zevklerine göre bir erkek yaptım, al sana veriyorum, olmayacak. Yani bu çok büyük beklenti.
Evet.
Sizin bir öykünüz var. Karşı tarafında bir öyküsü var. Bu öykü sonuçta birleşiyor ve ortak bir öykü haline geliyor. Yani sonuçta bir beraber bir öykü yazılıyor. Sınırlar gösteriyor, yapılacaklar, yapılmayacaklar. Değil mi? Sonuçta bir aktif bir süreç aslında. Karşı tarafı da değiştirmek, kendi değişmeyi içeren bir aktif bir süreç sonuçta.
Evet.
Yani o çok büyük beklenti. Biri sıkı çıkacak ve her şeyi mi karşılayacak? Bu mümkün değil. Zaten biz de zaman içinde değişiyoruz. Yani ben işte 5 yıl önceki benle şimdiki ben arasında çok fark var.
Evet. O zaman ne diyelim? Aşkla başlayan, sevgiyle devam eden, sevgiyle, yakınlıkla devam eden aşklar dileyelim. Ve bugün için çok teşekkür edelim
teşekkür
size.
Ederim, çok
Sayın
sağ
Levent Sütçügil, sağ olun, var olun.
Evet,
aşkın kimyasına da bakmış olduk.
Çok
böylece.
Teşekkürler, sağ olun.
Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, psikiyatri uzmanı, doçent doktor Sayın Levent Sütçügil'di stüdyo konuğumuz. Kendisine teşekkür ederken bizler sizlere de teşekkür ediyoruz bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için. Hayatın Sesleri ekibi olarak Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya. Kumanda masasında Özkan Özden Koç ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bir müzikle veda edelim istiyoruz sizlere. Ancak yarın 15 haberleri sonrasında yine Hayatın Sesleri'nde sizlerle oluşacağız. Görüşünceye dek hoşçakalın.
Aşk bana zor geliyor, tıpkı bir diş ağrısı. Senin dediğin mi yoksa benim bir iktidar arenası? Aşk bana zor geliyor, zır derinin hallesi. Arar mı bugün, belki yarın, geçti ömrün yarısı. Siyahla beyaz gibi geceyle gündüz farkı, gölle deniz büyüklüğü, kadınla erkeğin arası. Siyahla beyaz gibi toprakla gökyüzü, beyinle yürek kadar uzak, kadınla erkeğin arası. Aşk bana zor geliyor, kavgası. Aşk bana zor geliyor, soğuk bir Mart havası. Güneştir artık özlediğim, ne malı ne parası. Siyahla beyaz gibi geceyle gündüz farkı, gölle deniz büyüklüğü, arası. Siyahla beyaz gibi toprakla gökyüzü, beyinle yürek kadar uzak, kadınla erkeğin arası.
gerçekten. Dolayısıyla adımız
yemek
yolunda
için.
Hayatın Sesleri.